Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Konuk seslendirmen Elif Müdrike Koç.
İngiliz hemşire Florence Nightingale, bütün dünyada çağdaş hemşirelik mesleğinin kurucusu olarak tanınır. İtalya'nın Floransa kentinde doğduğu için ona bu kentin adı verilmiştir. Varlıklı bir ailesi olan Florence Nightingale, rahat ve tasasız bir yaşam sürmek yerine hastalara bakmayı, onların sağlık koşullarını iyileştirmeyi amaç edindi. Babası tarafından eğitilen Florence Nightingale, Yunanca, Latince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, aynı zamanda tarih, felsefe ve matematik konusunda bilgili, aydın bir kadın olarak yetişti. Hayallere kapılıp gitmeyen bir genç kız var mıdır? Ama bu hal, Filo'da son zamanlarda endişe verici hal almıştır. Filo, yani 17 yaşındaki İngiliz kızı Florence Nightingale. Florence Nightingale, saatlerce odasına çekilir, yatağına uzanır ve rüyalara dalar. Bu sırada onunla konuşmak istendiğinde somurtur, morali bozulur, sinirlenir. Filo'dan bir yaş büyük olan partiden örnek alması gerekirdi. Ablası, anne ve baba Nightingale'lerin kızlarına sundukları imkanları değerlendirmesini iyi bilmektedir. El işleri ve resim dersleri, piyano, balolar, av partileri, İsviçre, İtalya ve Fransa'ya seyahatler. Her şeyiyle birinci sınıf bir eğitim. Kısa zaman sonra ilk talipler mutlaka ortaya çıkacaktır ve Filo'yla partinin iyi birer kısmet bulacakları beklenebilir. Nihayet bir kadının hayatındaki en önemli konu bu değil midir? Filo, evde öğrenmesi gereken şeylere boşuna zaman kaybı der. Tatilde nereye gidilmeli, seyahat yapılmalı mı yapılmamalı mı, hangi yeni halı alınmalı, aşçı kadın işten çıkarılmalı mı, yoksa aşçıdan önce arabacıya mı yol vermeli gibi sonu gelmeyen uzun konuşmalar canını sıkar. En iyisi ileride gerçekleştireceği kahramanlıkları düşlemektir. Düşünce ve duygularını kimseye anlatamaz. O da yazar. Eline geçen her şeyin üzerine yazar. Eski kurutma kağıtları, takvim yaprakları, mektup zarfları ve dosyalar. Bunlara özel notlarım der. Ne düş kurduğunu da ne yazdığını da kimse bilmemelidir. 7 Şubat 1837'de yazdığı bir cümle, hayatı boyunca en önemli rolü oynayacaktır.
Tanrı benimle konuştu ve beni hizmetine çağırdı.
Gerçekten bir ses duymuştur. Yaklaşık 40 yıl sonra 1847'de yazdığı notlarında bu sesi tüm hayatında 4 kez duyduğunu doğrular. Filo kendisini bir göreve çağrılmış hissetmektedir. Fakat hangi göreve? Bunu anlayana kadar 8 uzun yıl geçer. Genç Florence Nightingale için ıstıraplı yıllar. Günlük yaşantım zor değil ama sıkıcıydı diye anlatacaktır bu dönemi daha sonra. Babası kahvaltıdan sonra kütüphanede Times'ın sayfalarını çevirip okurken kızlarının da yanında olmasından hoşlanırdı.
Bir kitap ya da gazeteden birbirleriyle ilgisi olmayan küçük bölümler dinlemek zorunda kalmak. Tabii parteye bu sabah okumaları rahatsızlık vermezdi. O sessiz bir şekilde resim yapmaya devam ederdi ama benim arkasına saklanacağım böyle bir uğraşım olmadığından çok sıkıcı gelirdi bana.
Özel not defterine o zamanlar şöyle yazar.
Bu dünyadaki görevim ne? Son 14 gün içinde ne yaptım? Babama bir kitap ve iki bölüm, anneme ise iki kitap okudum. 7 gam ezberledim, birçok mektup yazdım. Babamla birlikte at gezintisine çıktım. 8 ziyaret yapıp onlarla oturdum. Hepsi bu.
Gene o yıllarda şöyle der.
Yapacak bir şeyleri olmadığı için benim gibi deliren bir sürü insan görüyorum. Aslında çok mutlu olabilecek insanlar.
Filo'nun anne ve babası ise kızları için en iyi şeyi yaptıklarından emindirler. Ne de olsa bu arada Florence'ı isteyen biri de ortaya çıkmıştır. Yoshira'da büyük bir mülkün varisi Richard Miles. Richard, Florence'ı elde etmeye çalışırken genç kızın kafasında tamamen başka düşünceler vardır. Yavaş yavaş kendisine yapılan çağrının hastaların bakımına yönelik olduğu kesinlik kazanmaktadır. Ancak iyi bir aileye mensup genç bir İngiliz kızının hastanelerde sürtmesi uygun ve caiz değildir. İyi bir çevreden geniş bir hanım olarak şefkatli ve cömert olunabilir. Bu tamam, ıslahhanelerde, hastanelerde, hapishanelerde yoksullara sıcak çorba ve para dağıtılır. Böylece kendisinden iyi durumda olmayanların kaderlerine ortak olunduğu yeterince kanıtlanmış olur. Ama Filo'nun kafasına koyduğu şey nedir? Hasta bakımını mı öğrenmek ister? Birincisi, bu konuda öğrenilecek hiçbir şey yoktur. Kadın olmak yeter sadece. O zaman hastalara da bakılabilir. Bu kadının doğasında vardır. İkincisi, iyi bir aile kızı böyle bir çevreye girdiğinde öyle korkunç şeyler olabilir ki. Florence yıllar sonra yazdığı bir mektupta,
"Doktorlarla hasta bakıcılar arasında olduğu söylenen şeyler yüzünden annem çok korkmuştu. Terbiyesizlikler duyabilirmişim. Oysa çocuk odasında konuğum olan annemin özellikle iyi protestan arkadaşlarının kızlarından daha terbiyesizce şeyler işitiyordu."
Nightingale'lerin korkusunu anlayabilmek için geçtiğimiz yüzyılın ortalarında hastanelerdeki durumun ne olduğunu bilmek gerekiyor. Hastalar karga delikleri denen kenar mahallelerden geliyorlardı. Çoğunluğu koleraya yakalanmıştı. Revirlere kaçak olarak sert içkiler sokuluyor, hasta bakıcılar da en az hastalar kadar içiyordu. Hastalar pislik içinde hastaneye geliyor ve pis kalıyorlardı. Revirlerde çok ender temizleniyordu. Hasta bakıcılık çoğunlukla düşmüş kızlar tarafından yapılan oldukça pis bir meslekti. Çoğu yarım gün hasta bakıcılık, yarım günse fahişelik yapıyordu. Florence Nightingale'in fikirlerine kimsenin kulak asmayışına, arzularını gerçekleştirebilmesi için daha yıllar gerekmesine şaşmamak gerek. Şimdilik yalnız bir seçeneği vardır. Kamu sağlığı ve hastaneler hakkında malzeme toplar ve böylece en azından kuramsal olarak bu sahada bir uzman olur. Evde ise bu dik kafalı kız sorun oluşturmaktadır. Richard'ın evlenme teklifini reddeder. Hayata daha yüksekten bakan kız kardeşiyle her gün kavga eder.
"Sevgili partiyi kızdırmadan ağzımı açamıyorum hiç. Söylediğim, yaptığım her şey onu üzüyor."
Aynı şekilde annesiyle de şiddetli kavgalar olur. Bu kavgaları şöyle yazar.
"Onu bu kadar hayal kırıklığına uğratmak deli ediyor beni. Onun mutluluğunu böylesine bozmakla cinayet işlemiş olmuyor muyum?"
Ancak 30 yaşlarının başlarında Florence Nightingale baba evinden ayrılır. Ailesi hakkında yazdıklarında yepyeni bir ifade kullanır.
"Onlardan anlayış ve yardım bekleyemem. Bazı şeyleri zorla almam lazım. Almak zorundayım çünkü istediklerim verilmiyor bana."
Suçluluk duygusu taşıyan kız evlat, bağımsız, istediğini elde eden genç bir kadına dönüşmektedir. Kaiser Wehr Hemşirelik Enstitüsü'nde 1851 yılında birkaç ay geçirir. Hemşirelerin hastalara özveriyle bakmalarını hayret eder. Fakat sağlık şartlarını tüyler ürpertici bulur. Hasta bakımının temelden ıslah edilme gereğine olan inancı daha da güçlenir. en sonunda hayatının ve hayatı sevmenin ne demek olduğunu anlıyorum diye itirafta bulunur anne ve babasına yazdığı bir mektupta. Hayallere ihtiyacı yoktur artık. 1852 yılının özel notlarında kendi kaderimi kendim belirleyeceğim der. Özveri ve kendini adamak. Evet, ama bu da tek başına yetmez. Her meslek gibi hasta bakıcılığı da doğru dürüst öğrenmek gereklidir. Ve hastanelerin dış görünümü mutlaka değiştirilmelidir. Florence Nightingale Londra'ya geri döndüğünde bu fikirleriyle büyük ilgi toplar. Yepyeni bir hemşire tipi yetiştirilmelidir. Nasıl olacaktır bu?
Dini cemiyet falan kurmak istemiyorum. Aksine iyi para ödenen bir meslek dalı kurmak istiyorum. Ahlaken, ruhen, bedensel olarak hemşirelik mesleği için gereken koşullara sahip, hangi sınıftan ve mezhepten olursa olsun, her kadına en iyi eğitimi vermek ilkem olmuştur daima.
Hastalara yardım etmek isteyen kişi, duygusal bir hayalperest değil, aksine zor işleri seven, sadık biri olmalıdır. Ve bu bağlamda ön yargıların duvarına toslar durur 10 yıllar boyunca. Mart 1854, İngiltere ve Fransa Rusya'ya savaş ilan eder. Eylül ayında müttefik birlikler Kırım'a çıkar. Times'ta savaş haberleri, İngiliz askeri hastanelerindeki korkunç durumları anlatan yazılar çıkar. Yaralı erkekler pis battaniyeleri sarılmış yerlerde yatmaktadır. Mutfak yoktur, onlara içmeleri için bir şeyler verilecek kap veya fincanları da yoktur. Yeterli doktor olmadığı için tedavileri yapılamaz. Hatta sargı malzemesi bile yoktur. Ordudaki sağlık işlerinden de sorumlu olan iş başındaki savaş bakanı Sidney Herbert, "Niçin şefkatli hemşirelerimiz yok, bu konuda Fransızlar bizden çok üstünler" şeklindeki şikayet ve sorular üzerine derhal harekete geçer.
Sayın Miss Nightingale, gazetelerde Üsküdar'daki askeri hastanemizde hasta bakıcılara büyük ihtiyacımız olduğunu okumuşsunuzdur. Oraya gitmek isteyen hanımlardan sayısız teklifler alıyorum. Fakat bunlar bir askeri hastanenin ne olduğunu bilmeyen, orada olmakla görevlerini yapacak tabiatta olmayan kadınlar. Ciddi durumlarda ya işten kaçacaklar ya da tümüyle faydasız kalacaklardır. Daha da kötüsü ayak bağı olacaklardır. İngiltere'de böyle bir işi örgütleyip denetleyebilecek tek bir kişi tanımıyorum. Hasta bakıcıların seçimi ve görevlendirilmeleri hiç de kolay olmayacaktır. Bir sürü hevesli ve duygusal hanım askeri hastanelere salınsa, belki de orada birkaç gün sonra işlerine engel olunan, otoriteleri bozulan kişiler tarafından kapı önüne koyulacaklardır. O halde benim basit sorum şu olacak. Böyle bir girişimi yönetme çağrısına kulağınızı tıkar mıydınız?
Sidney Herbert'ın bu yazısıyla Florence'ın devlete yardım teklif ettiği mektup birbiriyle çakışır. Böyle bir görev için Florence Nightingale'e uygun kadınları seçerken hasta bakımını doğru dürüst bir meslek haline getirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlar. Çünkü kendisine başvuruda bulunanlar ya Londra'daki hastanelerden tanıdığı şişman ve ayyaş kadınlar ya da vücutlarından çok hastaların ruhlarıyla ilgilenmek isteyen herhangi bir mezhebe mensup hemşire ve rahibelerdir. Mükemmel, kendini adamış kadınlar der Florence Nightingale. Ama hastaneden çok göklere yaraşırlar. Hastalar arasında elsiz melekler gibi havada gezinip duruyorlar. Florence Nightingale'in küçük ekibiyle Üsküdar ve Balaklava'daki yani Kırım'daki İngiliz hastanelerinde karşılaştığı durum Times gazetesi haberlerinden tahmin edileceğinden daha kötüdür. Örneğin 4 kadın, biri mutfak, diğeri daracık bir hücre olan 6 odaya sığdırılmıştır. Hastaların ve yaralıların kaldıkları yerlerdeki pislik ve bakımsızlığın tarifi mümkün değildir. Florence Nightingale sık sık "Bu canavarları şımartmayın" denir. Temiz yatak çarşafı ve hastalara özel diyet yemeği görülmemiş bir lüks olarak kabul edilmektedir. Genç bir kızdan beklenmeyecek bir azimle bu iyi aile kızı temizlik ve hasta bakımı konusundaki fikirlerini kabul ettirir. Ve başarı, en basit temizlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte ölüm oranı düşer. Birkaç ay gibi kısa bir zamanda Florence Nightingale ve hasta bakıcıları kışlaları insana yakışır yerler haline dönüştürür ya da yeni askeri hastaneler açarlar. Askerlere göre Bayan Nightingale'ler Tanrı'nın bir hediyesidir. Tatlı gülümsemesiyle bir melektir ve gecenin geç saatlerine kadar hasta ve yaralılar arasında görev yapan lambalı hanımefendidir. 1855'te kendisi de o ünlü Kırım Ateşi'ne yakalanıp hastalandığında yaralılar duvara dönüp ağlıyorlardı. Tüm umutlarını ona bağlamışlardı diye yazar çavuşlardan biri eve yolladığı mektupta. Florence Nightingale hastalığı atlatır. 1856'da son hastada taburcu edilir. Bayan Nightingale görevini tamamlamıştır, artık vatanına geri dönebilecektir. Bu arada İngiltere'de bir efsane yayılmaktadır. İngiliz ordusundan sağ olarak eve dönen askerler Nightingale'in öyküsünü anlatmaktadır. Adına sayısız şarkılar bestelenmiştir. Gemilere adı verilmiş, portreleri satılmış ve Madame Tussaud'un ünlü mumyalar müzesinde yerini almıştır bile. Kendi kişiliği üzerine kopartılan bu kadar patırdıdan fazlasıyla rahatsız olur. Fakat onu gururlandıran ve mutlu eden bir şey vardır. Artık hasta bakıcılar ilgi ve saygı görmenin tadını çıkartmaktadırlar. Bu mesleğe kendine özgü bir imaj kazandırmıştır. Kendisi için toplanan Nightingale fonuyla ilk hasta bakıcı eğitim okulunu kurar. Müracaat eden kadınlar en katı kurallara göre seçilirler. Her gün ders görürler ve yardımcı hasta bakıcı olarak pratik çalışmalarda yapmak zorundadırlar. Ayrıca her biri için ahlak raporu tutulur. Çünkü hasta bakıcılar bir daha asla sarhoş, bilgisiz ve ahlaksız damgası yememelidir. Florence Nightingale daha sonraki yıllarda İngiliz ordusu hakkında istatistiki bilgiler yayınlar. Yeni sivil ve askeri hastanelerin gerekli sağlık koşullarına uygun bir şekilde inşası söz konusu olduğunda o gönüllü danışman haline gelmiştir. İstekleri genellikle Savaş Bakanlığı'nı rahatsız eder. Deneyimleri hakkında birçok kitap yazar. En tanınmışı Hasta Bakımı Üzerine Düşünceler, aile için pratik bir el kitabı olur. Bu kitapta önerdikleri o kadar doğal şeylerdir ki temiz hava, gün ışığı, temizlik ve ölçülü beslenme. Fakat onun devrinde bunlar beklenmedik yeniliklerdir. Ya Florence'ın ailesi bir zamanların beğenilmeyen kızlarının birdenbire üne kavuşmasına ne tepki göstermiştir? Florence bir kız arkadaşına yazdığı mektupta tipik bir sahneden söz eder. Annesi ve kız kardeşi divana uzanmış, ikisinin de tüm uğraşı birbirlerine çiçeklerin düzenlenmesinde kendilerini yormamalarını rica etmek. "Bana sen çok eğlenceli bir hayat sürüyorsun," dediler. Tamamen sağlıklı iki insan bütün gün divana uzanmış, kendilerini ve başkalarını, kendisi aşırı yorgunluktan ölen biri için özverilerinin kurbanı olduklarına inandırmaya çalışıyorlar. Belki de Florence'ın kendi toplumundaki kadınlar hakkında edindiği bu tür deneyimler, onun yaşadığı dönemde kadın hareketlerine neden kuşkuyla baktığını açıklar. Örneğin, erkeklerle eşit koşullarda doktorluk eğitimi görme isteminde bulunan kadınları desteklemez. Onlara göre şu anda yararlanabileceklerinden daha fazla imkanlara sahiptirler. Kadınların seçme ve seçilme hakkı konusunu da boş bulur. Bu konudaki tek yorumu, "Ben kendi seçim hakkımı hiç kaybetmedim," olur. Hayatının son yıllarında Florence Nightingale 90 yaşına gelmiştir. Evini bir daha terk edemez. Kör olur. Ölümünden 3 yıl önce İngiliz kralından Britanya İmparatorluğu ve İnsanlık Yüksek Hizmet Madalyası alan ilk kadın olur. Öldüğünde yalnız Amerika'da 1000'in üzerinde Nightingale okulu vardır. Hemşireliği saygın bir meslek yapma amacına ulaşmıştır. iyi kazanç getiren bir meslek haline getirmek düşüncesi ise bugüne dek hala gerçekleşememiştir.
Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Konuk seslendirmen Elif Müdrike Koç.